Ayrım 32, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 379. 23. Bölüm. Tanrım, bunlar her yerdeler ve biz hiçbirini göremiyoruz diye kükredi Drew, sımsıkı yumruk yaptığı elini otel masasının üzerine indirerek. Nereden buldular beni? Claude Moreau sessiz sedasız bir pencerenin yanında duruyor, dışarı bakıyordu. Seni değil dostum, dedi yavaşça. Albay Webster ile üniformasını değil, beni buldular, beni. Seni mi? Paris'te beni tanıyan zor çıkar dememiş miydin, diye söze girdi Latam sertçe. Hani çok sıradan biriydin de bir sürü lanet çapkan vardı. Bunun beni tanımalarıyla hiçbir ilgisi yok. Sadece benim nerede olacağımı biliyorlardı. Nasıl bilebilirler Claude, diye sordu Devries Bristol Oteli'ndeki odasında yatağın üzerinde otururken. Buraya saklanmaya karar vermişler. Üçü de ayrı ayrı içeri girmişlerdi. Hastalık bulaşan tek yer sizin elçiliğiniz değil. Moreau camdan yüzünü döndü. Yüzünde biraz keder, biraz öfke vardı. Benim ofisime de sızmışlar. Yani şu gizli ikinci şubede de köstebekler mi var? Lütfen Drew, dedi Karen. Moreau'nun çok üzgün olduğunu belirtmeye çalışarak başını hayır dercesine iki yana salladı. Şube demedim Monsieur. İkinci şube müdürü gözlerini Latam'ınkilere kilitleyerek soğuk bir ifadeyle konuştu. Benim kendi ofisim, dedim. Anlamadım. Drew ses tonunu düşürdü. Alaycı ifade kayboldu. Anlayabilmene imkan yok. Çünkü bizim sistemimizi bilmezsin. Le Directeur olarak olabileceğim yerler her an bilinmek durumundadır. Belki acil bir durum çıkar diye. Bana günlerimi planlamamda yardım eden Jacques'tan başka bunları sadece bir kişiye veririm. Benimle sıkı bir ilişki içinde çalışan ve tamamen güvendiğim bir astıma. Bu kişi bir çağrı cihazı takar ve gece ya da gündüz her an kendisine ulaşılabilir. Kimmiş bu adam? Karin yatakta oturduğu yerde doğruldu. Adam değil, maalesef söylemeliyim ki kendisi bir kadın. Monique Dagost. 6 yıldan fazla süredir sekreterimdir. Ama sekreterden de öte güvenilir bir asistanım. Kafeyi bilen tek kişi oydu. O başka birine söyleyene kadar. Onun hakkında en küçük bir şüphen bile olmadı mı, diye devam etti Karin. Janine Clunes için senin olmuş muydu, diye sordu Drew. Yok, hayır, ama o zaman büyükelçinin karısıydı. Monique de benim karımın tartışmasız en yakın arkadaşıdır. Aslında onu da bana karım tavsiye etmişti. Üniversiteye birlikte gitmişler. Monique, Service d'Etranger'de, yani Fransa dışında görev yapan Fransız özel timinde eğitim görmüş. Feci bir evlilik sırasında da orada çalışmış. Bütün o yıllarda birlikte okullu çocuklar gibiymişler. Şimdi de durum artık çok açık. Moreau sustu. Latam'ın oturduğu masaya doğru geçti. Telefonu alıp bir numarayı çevirdi. Bütün o yıllarda, diye tekrarladı ikinci şube müdürü telefonun bağlanmasını beklerken, o kadar samimi, o kadar sıcak bir dostluğun ardından. Yo, hayır, hedefsizler değildiniz dostlarım, bendim. Hüküm verilmiş, zamanım dolmuş, deşifre oldum. Sen neden söz ediyorsun? Latam sandalyesine öne eğildi. Maalesef size bunu söyleyemeyeceğim. Moreau elini kaldırdı ve telefona Fransızca bir şeyler söyledi. Derhal Madame Dagost'un Saint Germain'deki evine gidip onu gözaltına alın. Bir de bayan eleman götürüp büyük bir olasılıkla kullanabileceği zehire karşı onu hemen soyunup muayene edin. Hiçbir şey sormayın şimdi. Sadece ne diyorsam onu yapın. Fransız telefonu kapatıp duvarın önündeki ufak kanepeye çöktü. Ne kadar kızgın ve üzgünüm bilseniz. Bu ikisi ayrı ayrı şeyler Claude, dedi Drew. Aynı anda hem kızgın hem de üzgün olamazsın. Hayatın söz konusuyken en azından biri diğerinin üzerine çıkmak durumunda. Bırak şu gizliliği, mon ami, diye ekledi Devries. Başımızdan geçen bütün o badireleri düşününce her ne kadar üstü kapalı da olsa biraz açıklamayı hak etmiş olmalıyız. Acaba bunu ne zamandan beri planlıyordu? Ne kadarını öğrenmiş, ne kadarını söylemiş olabilir? Kime, Tanrı aşkına, diye ısrar etti Latam. Brüderschaft'a rapor verenlere. Haydi Claude, dedi Drew, anlat. Pekala. Moreau sol elinin parmaklarıyla gözlerine masaj yaparak koltuğunda arkaya yaslandı. Sadece eğer ben kaybedersem ve onların davası kazanırsa benim olacak milyonlarca frankla ceplerimi doldurarak 3 yıldan beri tehlikeli bir oyun oynuyorum. İkili mi oynadın? Dövriz irkilerek yataktan kalkıp onun sözünü kesti. Freddy gibi mi? İkili ajana Latam sandalyesinden kalktı. Freddy gibi diye devam etti ikinci şube müdürü Karin'e bakarak. Benim uygun ve güçlü bir muhbir olduğuma inanmışlardı. Ama bu şubenin kayıtlarına geçemeyecek bir plandı. Ne kadar uzak da olsa senin de bulaştığın varsayımıyla diye üzerine basa basa tamamladı Dövriz. Evet, benim büyük zaafım güvenli bir örgüt kuramamamdı. Kimse şu Paris'teki resmi çevrede güvenebileceğimi hissettiğim bir tek kimse yoktu. Bürokratlar gelir gider, en etkili makamlardakileri özel şirketlere geçer. Politikacılarsa rüzgar gibidirler, esip uçarlar. Kendi başıma hareket etmeliydim. Yetki olmaksızın son derece tartışılır bir solo yaparak. Aman tanrım diye hayretle bağırdı Drew. Neden kendini bu duruma soktun? Bu kısmı size söyleyemem. Çok çok geçmişlere gider. Unutulması gereken bir olaydır. Benim için hariç. Eğer unutulup gitmişse neden bu kadar önemli olsun ki mon ami? Bu bana kalsın. D'accord. Merci. Şu işin parçalarını bir araya getirmeye çalışayım dedi Latham. Pencerenin önünde bir ileri bir geri yürüyerek. Galiba milyonlarca frank demiştin, doğru mu hatırlıyorum? Öyle, evet. Bu paradan hiç harcadın mı? Büyük bir miktarını, satın alınacak diğer kimselere para vermek, başkalarına borç vermek, bütün bu işleri yapmaya bir direktörün maaşı nereden yetecek? Tam bir tek kişilik harekat. Kime ne verdiğin, kendine ne aldın, kime ne söyleyeceğin hep sana bağlı. Ne yazık ki tamamıyla doğru. Ama bize söyledin diye sözünü kesti Karin. Bunun bir anlamı olmalı. Siz Fransız değilsiniz güzelim. Üstelik siz gizli operasyonların, hiçbir ülkenin ortaya çıkarmaya cesaret edemediği örtülü operasyonların parçasısınız. Ama sıradan bir vatandaşa bunlar hep kokuşmuş şeyler. Sizlerin kokuşmuş olduğunuzu hiç zannetmiyorum diye belirtti Drew üstüne basa basa. Ben de diye katıldım ora ama ikimiz de yanılıyor olabiliriz. Benim karım ve çocuklarım var. Onları gözden düşmüş bir baba ve bir koca ile karşı karşıya bırakmadan, bir idam mangası önüne çıkmadan ya da yıllarca hapis yatmadan önce milyonlarımla uçup dünyada istediğim yerde rahat rahat yaşayabilirim. Biliyorsunuz ben deneyimli bir istihbarat elemanıyım. Her yerde ellerim var. Yok yok dostlarım, ben bunu iyice düşündüm. Ben hayatta kalacağım. Başarısızlığa uğrasam bile bunu aileme borçluyum. Ya başarısızlığa uğramazsanız diye sordu Karin. O zaman da arta kalan her bir kuruş Fransa dışişlerine geri dönecek. Tek kişilik operasyonumda harcanan her frankın hesabı çıkarılmış olarak. O zaman başarısızlığa uğramayacaksın dedi Latam. Biz başarısızlığa uğramayacağız. Her şey bir yana, benim milyonlarım yok. Benim suratı paramparça edilmiş bir ağabeyim var sadece ve Karin'in de ölünceye dek işkence edilmiş bir kocası. Senin sorunun nedir bilmiyorum Moro. Bize söylemeyeceksin de ama bizim sorunlarımız bize ne kadar önemli geliyorsa senin sorunun da sana o kadar önemli geldiğini kabul etmek durumundayım. Bana böyle kabul edebilirsin. O zaman haydi iş başına. Neyle mon ami? Kafalarımızla, hayal gücümüzle, elimizdeki tek şeydi bu. Bunu söyleme şeklin hoşuma gitti dedi ikinci şube müdürü. Gerçekten de elimizdeki tek şey bu. Ağabeyi ölse de onun içinde yaşıyor dedi Karin Drew'ye yaklaşıp elini tutarak. Şu Traubman'a, Kröger'e ve Bayan Cortland'a dönelim dedi Latham. Karin'in elini serbest bırakıp masaya oturarak çekmeceyi açıp içinden sabırsızca otel yönetiminin bıraktığı birkaç boş kağıt çıkardı. Bir bağlantı kurmalıyız. Kurulması gerekiyor. Ama nasıl? Önce senin sekreterini ele alalım. Claude, şu Monique, adı her neyse. Bu mümkün. Dahili telefon bağlantılarını bulabiliriz. Bu da bize kimleri aradığını gösterir. Keza evden yaptığı konuşmaları da. Tabiatıyla bir iki dakika içinde halledebilirim. Hepsini toplayıp kadınla yüzleş bakalım. Kolay harcanabilir biri olduğunu söyle. Mecbur kalırsan da kafasına bir tabanca daya. Eğer Sorenson haklıysa bu Traubman'ın bir şeyler biliyor olması lazım. Ona bunları anlatacak kişi de o kaltağın ta kendisidir. Sonra da şu kararsız Heinrich Kreitz'a. Alman büyükelçisine gideriz. Bu ona alarm verdirene kadar herifi su deposuna kilitlesek bile hiç umurumda değil. Çok aceleci davranıyorsun dostum. Diplomatik yaptırımları ihlal edebilirsin. İyi söylüyorsun ama başın derde girebilir. Canı cehenneme, sabrım tükendi artık. Telefon çaldı, Mora açtı, kendini tanıttı ve dinledi. Sert yüzündeki kaslar lif lif çözüldü, kağıt gibi bembeyaz oldu. Merci dedi kapatırken. Bir başka başarısızlık daha diye ekledi gözlerini kapatarak. Monique D'Agost öldürülene kadar dövülmüş. Hiç kuşkusuz nerelerde olduğum hakkındaki bilgiyi ondan böyle almış olmalılar. Neredesin Tanrım? Başkan yardımcısı Howard Keller 1.75 boyundaydı ama çok daha uzun boylu olduğu izlenimini uyandırıyordu. Pek çok kimse onun bu özelliğini fark etmişti ama içlerinden pek azı onun insanlar üzerinde neden böyle bir izlenim yarattığı konusunda doğru dürüst bir açıklama getirebilmişti. Belki de en akla yakın açıklama, kendisini Beyaz Saray'ın kültürel etkinlikleri sırasında gözlemleyen yaşlı bir New Yorklu koreograftan gelmişti. Şöyle fısıldamıştı bir dansçısına, izle onu. Bak şimdi birini takdim etmek için mikrofona doğru yürüyor, gözlerini ondan ayırma. Önündeki mekanı parçalar gibi yürüyor, vücuduyla havayı yarıyor. Truman da böyle yapardı. Tanrı vergisi bu, kendi çöplüğünde öten bir horoz gibi. Tanrı vergisi veya değil, Keller saygınlığı olan bir siyasetçiydi. Washington'ın tam göbeğinden geliyordu. 4 dönem milletvekili olmuş, 12 yılda senatörlük yapmıştı. Bütçe komisyonunun başkanlık koltuğuna kadar yükselmişti. Bir takım şeyleri göze alıp başkan yardımcılığına atanmayı kabul etmişti. Oysaki partisinin başkan adayından hem daha olgun hem de çok daha zekiydi. Böyle yapmasının nedeni bunun partisinin durumunu güçlendirerek seçimi kazanmasını garantiye alacağına inanmasıydı ki bu kendisi için ulusal bir öncelikti. Ayrıca başkandan da çok hoşlanıyordu. Cesaretine de zekasına da hayrandı. Ama aslında başkanın Washington hakkında öğrenmesi gereken daha çok şeyi vardı. Ancak kocaman dağınık masasına oturup konsolosluk operasyonlarından Wesley Sorenson'a gözlerini diktiği şu anda bütün bunların hiçbir önemi yoktu. Daha önce de berbat şeyler duymuştum ama doğrusu bu olanların yanında King Kong bile sokak çalgıcısının süs maymunu gibi kalıyor dedi sakin bir tavırla. Bunu anlıyorum sayın başkanım. Şu resmiyeti kes artık Wes. Bunu aşacak kadar çok geçmişimiz oldu seninle diye sözünü kesti Keller. Unuttun mu? Senin adını Siyah Başkanlığı için önermeye çalışan bendim. Beni gafil avlayan tek adamdın sen. Bütün senato da arkandaydı. O işi hiçbir zaman istemedim ki Howard. Onu istemedin ama daha zor bir işi sardırdın başına. Devlet, CIA ve yönetim arasında koordinasyon sağlaması beklenen minik bir piç kurusu harekat. Ah tabii, bu arada Pentagon'daki üniformalılardan henüz bahsetmedik. Sen akıl hastasısın Bes. Bütün takımın bunun imkansız bir iş olduğunu biliyor. Ben bu işin daha ziyade tavsiye ve onay çerçevesinde olacağını sanıyordum. Tamam, sakın söyleme, hata ettim. Tavsiye ve onay kongrenin işidir. Bana nefes tükettirmediğin için sağ ol. Şimdi içinde olduğun tımarhanenin antikalarına ilaveten iki Nazi sana benim kendilerinin yanında yeni faşist uyanışın bir parçası olduğunu söylüyorlar. Tehlikeli yanı olmasa gülmekten katılırdım bu söze. Hitler şöyle demişti. Eğer yeterince büyük bir yalanı yeterince uzun süre söylerseniz herkes inanır. Bu yeterince büyük bir yalan hem de haddinden fazla Bes. Tanrı aşkına Howard, bunun duyulmasına asla izin vermem. Belki de engel olamazsın, kim bilir. Er ya da geç senin şu iki dazlağını başkaları da sorguya çekecekler. Bu adamların arasında buldukları pirinç yüzüğe altın diye sarılacak hükümet düşmanları da olacaktır. Bunun bu boyutta yayılmasına asla izin vermem. Öncelikle de o piçleri öldürürüm. Bu pek de Amerikalılara özgü bir yöntem olmaz değil mi diye sordu Keller gülerek. Ben de Amerikan bari davranmam o zaman. Bunu daha önceden de yapmıştım. O sırada aktif görevdeydin ve çok da gençtin. Eğer bir teselli olacaksa meclis başkanını da ihbar ettiler. Üstelik o diğer partiden. Tanrım ne kadar da hesaplı bir iş. Tam başkanlığa giden bir silsile. Önce baş adam, sonra yardımcısı, ardından da meclis başkanı. Senin Naziler anayasamızı biliyor. İçlerinden biri iyi eğitim görmüş, bunu söyleyebilirim. Parlamento başkanı, tek günahı yürütmeyi gerçekleştirmek için hoşlanmadığı anlaşmaları yapmak olan şu tatlı, nazik, yaşlı Baptist mi? Ya ona nasıl dil uzatıyorlar? Onun Alman kökenli olduğunu ve İkinci Dünya Savaşı'nda vicdani nedenlerden dolayı savaşa katılmayı reddettiğini söylüyorlar. Üstelik o adamcağız cephe gerisinde sıhhiye görevine gönüllü olarak katılmış, askerlerin hayatlarını kurtarayım derken ciddi şekilde yaralanmıştı. Burada senin şu naziler pek de zeki değiller. Eğer yeterli araştırma yapsalardı, Omaha Beach'ten sonra bel korsesi takarak dolaşmak zorunda olduğunu da bilirlerdi. Üstelik kendisi ölümün eşiğindeyken hala geride bıraktığı çocuklar için dua ediyordu. Gümüş yıldız madalyasını da bir ölçüde bu yüzden aldı. Bak Howard dedi sonra en son sandalyesini öne doğru eğilerek. Sana gelme nedenim bunu bilmen gerektiğini düşünmemdi. Bu suçlamada gerçeklik payı olabileceği aklımdan bile geçmedi. Bunun farkındasındır umarım. Öyledir umarım. Bu ülkede olup bitenleri göz önüne aldığımızda erken uyarı erken silahlanmadır sözü de yeni yeni anlamlar kazanıyor. Sadece burada da değil. Londra'da, Paris'te her tarafı allaç pamuğu atar gibi deşip neo-nazi arıyorlar. Maalesef birkaç tane de buldular. Şu anlamda maalesef buldukları bir iki tane de olsa avcıların burunlarına koku getirmeye yeter. Keller masasındaki bir gazeteye uzandı. Gazete sağ alttaki bir haber üste gelecek şekilde katlanmıştı. Şuna bir bak diye ekledi başkan yardımcısı. Bugünkü Houston gazetesi. Allah kahretsin diye söylendi sonra en son gazeteyi eline alıp okurken yazının kısa başlığı onu hemen çarpmıştı. Hastane personeli arasında naziler mi var? Hastalar kendilerine hakaret eden personelden şikayetçi. Houston 14 Temmuz, Meridian Hastanesi. Mütevelli heyeti isimleri saklı tutulan bazı kişilerin hem sözlü hem de yazılı ifadelerine dayanarak hastane personeli hakkında bir soruşturma başlatmıştır. Şikayetler doktor ve hemşirelerin çeşitli sözleri etrafında yoğunlaşmaktadır. Bu şahısların alenen Musevi aleyhtarlığı yaptıkları, Afrika kökenli Amerikalılara ve Katoliklere de hakaret ettikleri söylenmektedir. Meridian aslında herhangi bir mezhebe bağlı olmayan bir kurum. Ama başvuranların çoğunun protestan, büyük bir yüzdesinin de episkopal olduğu herkesçe biliniyor. Şehrin varlıklı kulüplerinde bu hastaneye beyaz protestanların sulama deliği dendiği de bir sır değil. Böyle söylenmesinin nedeni hastaneye ait olan ve şehrin 20 mil güneyinde bulunan bir kuruluşun kimlikleri gizli alkoliklerin tedavi edildiği bir merkez olmasıdır. Gazetemizin merkez binasında önceki hastalar tarafından gönderilmiş 12 mektubun kopyaları mevcuttur. Ama meslek ahlakı ilkeleri doğrultusunda isimleri açıklanacak olan kimselerin zarar görmemeleri için bu mektupları yayınlamıyoruz. En azından kimsenin adı belli değil dedi sonra en son katlanmış gazeteyi masanın üzerine vurarak daha fazla okumaya gerek görmemişti. Sence bu daha ne kadar sürecek? Çok can sıkıcı. Bulaşıcı bir hastalık gibi Wes. Milwaukee'de bir bira fabrikasının, biranın ve sahibinin adı Alman olduğu için fabrikayı yerle bir edecek bir sabotaj yapıldı. Bunu okumuştum, kahvaltımı bitiremedim. Ne kadar okudun? Şimdi okuduğum kadar ne olmuş? İsim Alman ismi ama aile Yahudi. Vay vay vay. Ve San Francisco'da Schwinn adındaki bir meclis üyesi ailesine gelen tehditlerden dolayı istifa etmiş. Sebebi bir konuşmasında eşcinsellere karşı olmadığını, zaten aralarından çoğunun da arkadaşı olduğunu ama sanat için verilen kamu fonlarından haksız ölçüde fazla yararlandıklarını söylemesiymiş. Adamın mantığı tartışılabilir. Eşcinseller olmasaydı sanat hatırı sayılır derecede gerilerdi. Ama adamın siyasi bir makamı var ve hemen etiket yapıştırılmış adama nazi demişler ve çocukları okula giderken tacize uğramış. İsa aşkına yine aynı şey oluyor değil mi Howard? Sadece isimleri etiketleri değişip hırlayıp sağa sola saldıran köpekler yine aynı köpekler. Biraz bundan bahsetsene dedi Keller. Bu şehirde pek çok düşmanım var ve hepsi muhalefet partisinden de değil. Farz et ki iki neomuzu senato önünde ifade vermeye çağırdılar ve bunlar da yetkili Alman ağızlarından benim kendilerinden biri olduğumu söylediler. Bir de Beyaz Saray sözcüsünün. Sence bir daha ayağa kalkabilir miyiz? Bunlar büyük yalancı, kesin olarak size zarar veremezler. Ama tohumlar bir kere ekildi artık Wes. Düşman fanatikler kayıtlarımızı didik didik edecekler. Söylediğimiz sözleri bağlamlarından koparıp bir araya getirecek ve çılgınlığı körükleyecekler. Biraz önce İsa demiştin. Şu eski KGB'nin İsa hakkında koca bir dosyasının olduğunu biliyor muydun? Yeni ahite dayanarak sonuç çıkarmakta ve onun tam bir Marksist, bir komünist olduğu yargısına varmaktaydılar. Sadece bilmekle kalmıyorum, bu dosyayı okudum da diye gülümseyerek karşılık verdi operasyon müdürü. Çok da inandırıcıydı. Şu hariç dosyada onun bir sosyalist reformcu olduğundan söz ediliyordu, komünist değil. Herhangi bir siyasi görüşün tebliğini yaptığına dair hiçbir atıfta bulunulmuyordu. Sezar'ın hakkını Sezar'a ver Wes. Bulanık bir konu, dosyayı bir kere daha okumalıyım. İki adam da hafifçe güldüler, sonra en son devam etti. Ama ne demek istediğini anlıyorum. Bağlamından koparıldığı zaman herhangi bir şey herhangi bir anlama gelebilir. Aynı istatistikler gibi. Öyleyse ne yapıyoruz şimdi diye sordu başkan yardımcısı. Orospu çocuklarını vurup geberteceğim. Yapacak başka ne var ki? Yo hayır, o zaman onların yerini başkaları alır. Hayır, sen onları rezil edeceksin. Senatoda bir oturum talep edeceksin. Hakiki bir sirk gösterisi olacak. Onlar da milletin soytarısı olacaklar. Herhalde dalga geçiyorsun. Hiç de değil. Bu ülkeyi, İngiltere'yi ve Fransa'yı ve Allah bilir başka neresiyse hasta eden çılgınlığı şifaya kavuşturacak şey bu olabilir. Howard, bu çılgınca bir şey. Bu adamların sadece televizyonda görünmeleri bile kıyameti koparır. Eğer doğru şekilde yapılırsa koparmaz. Onların bir planı varsa bizim de olmalı. Ne tür bir plan bu? Sen soytarıları devreye sok dedi Keller. Soytarılar mı? Hangi soytarılar? Biraz uğraştıracak belki ama sen hem lehte hem de aleyhte olanları bul. İddiaları destekleyecek tanıkları ve bunlara şiddetle karşı çıkacak olanları. Bu son gruptakileri bulmak kolay olacak. Sayın Sözcü ve ben temel olarak saygın sicillere sahibiz ve ikimizin de bizim lehimizde konuşacak Beyaz Saray'ın dışından inandırıcı destekçilerimiz var. Ama şu bize karşı olacaklar, yani soytarılar, onları bulmak daha zor olacak. Ama anahtar onlar.
Neyin anahtarı?
Akıl hastalığının zincirlerinden boşanmış bir halde fırladığı kapının anahtarı. Yetecek sayıda çılgınlar bulmalısın. Öyle ki bunlar ilk başta mükemmel, aklı başında, hatta saygıdeğer insanlar gibi görünecekler. Ama altlarında birer fanatik yatacak. Davalarına bağlı sendelemeyen ateşli taraftarlardan olmalılar. Ama sıkıştırılınca çözülüp kendilerini ortaya çıkarmalılar.
Bu çok tehlikeli görünüyor dedi operasyonlar müdürü kaşlarını çatarak. Farz et ki çözülmediler.
Sen bir hukukçu değilsin Wes, ama ben bir hukukçuyum ve seni temin ederim bu yargı hukukundaki en eski hilelerden biridir. Tabii doğru avukatın ellerinde. Oyunlarda veya filmlerde bile bunu işlerler. Harika bir konudur.
Anlamaya başlıyorum. Gemide isyan ve Kaptan Quegg
ve hemen her Perry Mason macerası bu konuyu işler diye tamamladı Keller.
Ama bunlar hayal Howard, eğlence dünyası. Biz ise gerçeklerden söz ediyoruz ve ne olar gerçek?
Komünistler ve diğer gruplar da gerçektiler. Biz gerçek sandığımız o ışıklandırılmış Luna Park ördeklerini avlamaya çalışıp da burnumuzun dibindeki profesyonel Sovyet casuslarını elimizden kaçırırken Moskova'da bize gülüyordu, hatırlasana.
Burada sana hak vermem gerek ama bu benzetmenin bu konuya uyup uymadığından tam emin değilim. Soğuk savaş gerçekti, ben onun bir ürünüyüm. Hukukçular şu anda olup bitenleri nasıl inkar edecekler ki?
Sen de Sayın Sözcü gibi sahte Luna Park ördekleri falan yok. Şu bilim adamı Metz gibi, İngiliz Dışişleri Bakanı'nın sekreteri Mosdale gibi gerçek akbabalar var artık. Ve biri daha var ama o konuya girmek için daha erken. Bir an için bile olsa gerçek akbaba avının yavaşlatılmasını önermiyorum. Herkesin potansiyel bir nazi olduğunun ve kimsenin sahte bir ördek olmadığının iddia edildiği bir balon haberler silsilesinde delik açmak istiyorum sadece. Ayrıca benimle aynı fikirde olduğuna da inanıyorum.
Aynı fikirdeyim. Sadece senato oturumunun bu işi nasıl halledeceğini bilmiyorum. Tek gördüğüm denizde 18 şiddetinde bir kasırga.
Önce geçmiş olaylardan örnekler vereyim sana istersen. Eskiden silahlı kuvvetlerde görev yapmıştım. Eğer şu avukat, şu Sullivan dediğimiz ve Oliver North'u savunan adam, Senato komitesinde bir hukukçu olsaydı, Bay North devlet hizmetinde bir kadro tasarlamaktan çok hala bir şarampolde bekliyor olurdu. Çok net ve kısaca söyleyecek olursak, kendisi askerlik yeminini bozmuş bir yalancı. Üniformasının ve ülkesinin yüz karasıydı. Yolsuzluklarını kendi çıkarına hizmet eden, kutsallık taslayan, zırvalarla örtmüş ve suçu yaptıklarıyla hiç ilgisi olmayan, daha yukarılarda bir güce, bunu tanrı olarak düşün, havale etmişti.
Yani sence bir hukukçu onu çözebilir miydi?
Daha şimdi bir tane önerdim bile ve bir düzine daha düşünebilirim. O günlerde meslektaşlarımla birlikte içimizden birinin ofisinde oturur, birer içki alır, televizyonda duruşmaları seyrederdik. O günlerin esprisi şuydu: oradaki hukukçu kardeşlerimizden hangisi yalancı piçi dizlerinin üstünde, tabii ağlayarak, süründürecekti. Aramızda iki tarafı da tutanlar vardı. Midwest'ten eski ateşli bir savcı bulduk çıkardık. Canımızı okumuştu ama dehşet bir savunma gücü vardı.
Sence o başarılı olurdu, öyle mi?
Gayet tabii. Sonra o da bir denizciydi ve şeref madalyası almıştı.
Peki bu işi yapabilir mi dersin?
Kendisinin şu sözlerini hatırlıyorum: saçmalıklarla işim yok benim. Eyaletime endüstriyi getirmeye çalışmaktan başımı kaşıyacak vaktim yok deyip duruyor. Ama evet, sanırım bu işi yapar.
Dosyalarda gizli bir araştırma yapayım öyleyse, dedi Sorenson ayağa kalkarken. Hala kuşkularım var yine de. Pandora'nın kutuları bana pek de çekici gelmez. Bu benim aktif yıllarımdan kalma bir ikilem. Bir şeyler düşünsen iyi olur. Zira bir saatten az bir süre içinde böyle bir kutuyu açmam gerekiyor.
Bana söylemek istemez miydin?
Şu anda değil Robert, ama belki daha sonra. Sayın Başkan'la bir ara görüşme yapmana ihtiyaç duyabilirim. Sırf Dışişleri Bakanımızı devrede tutmak için.
Mesele diplomatik platformda o zaman.
Bir büyük elçiliğin en tepesinde.
Bollinger lanet herifin tekidir ama onu Avrupa'da çok tutuyorlar. Onun bir entelektüel olduğunu düşünüyorlar. Anlamıyorlar ki o adam gerçek çözümler üretmek için değil, ne yaparım da durumu kendi lehime çevirebilirim diye düşünüyor pozlarında.
Aynı fikirde olduğumu söylemeliyim. İçten katkısı gereken yerlerde onu hep ilgisiz buldum.
Hatalısın Wes. Katkıda bulunduğu bir tek kişi var, o da kendisi. Neyse ki bir de başkana bağlılığı. Tabii bu da sonunda yine kendi işine yarıyor.
Başkan bunu biliyor mu?
Tabii ki biliyor. O çok akıllı bir adam. Hatta bir deha. Her şeyin bir bedeli var. Sanırım oval odadaki adamımızın usta bir yönlendiriciye ara sıra ihtiyacı olduğunu söylesem yalan olmaz.
Tabii canım, bu kesin. Ama dediğin gibi akıllı bir adam. Öğreniyor.
Keşke daha fazla adamın kıçına tekmeyi bastırtıp bu çevreden attırmayı başarabilseydim. O zaman daha da çabuk öğrenirdi. O yolla çok daha çabuk yetişirdi.
Zaman ayırdığın için teşekkür ederim Howard. Sayın Başkan Yardımcısı, sizinle temas kuracağım.
Resmiyete gerek yok Sayın Müdürüm. Biz dinozorlar sendeleyerek sudan çıkmaya çalışan şu iki ayaklı küçük yaratıklara kılavuzluk etmeliyiz.
Acaba kapasitemiz yeter mi?
Bizim de yetmezse başka kimin yetecek ki? Bu dünyanın adam Bollinger'lerinin mi? Cadı avcılarının mı yoksa?
En kısa zamanda seni ararım Howard.
32. ayrımın sonu. Sayfa 391.